Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle bugün de birlikte olmak istiyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alamant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi programımıza hemen hatırlatalım. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız ve adreslerimiz şöyle: 0090 312 463 3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Geri dönmez.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hollanda'da yapılan bir araştırmada tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor. Bu aletler yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açıyor. Uzmanlara göre dünya çapında genç kuşakları bekleyen en önemli tehlikelerin başında boyun fıtığı ve kamburluk geliyor. İşte bu Hollanda'da yapılan araştırmayla ilgili bilgi almak üzere telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Hollanda'da böyle bir araştırma yapılmış ama ne yazık ki dünyadaki tüm gençlerin karşılaştığı bir sorun. En önemli tehlikelerin başında boyun fıtığı ve kamburluk geliyor dedik ama sadece onunla kalsa iyi, daha ne tehlikeler bekliyor acaba sevgili Yusuf Özkan?
Ciddi anlamda çok sıkıntılı bir kuşak geliyor bu açıdan. Çünkü akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı nedeniyle sizin de belirttiğiniz gibi başta boyun fıtığı, kamburluk dışında kronik eklem rahatsızlıkları, parmak ve bileklerde rahatsızlıklar, göz rahatsızlıkları da bunlara ekleniyor. Çok sayıda kalıcı hasara yol açıyor çocukların vücudunda, bünyesinde. Hollanda'daki araştırmaya göre 8 ile 18 yaş arası çocuklarda bu yöndeki şikayetlerle hastaneye başvuranların oranı %40. Bu çok ciddi bir rakam. Neredeyse o yaştakilerin yarısı bu hastalıklarla mücadele ediyor. Sadece Hollanda değil, örneğin Danimarka'da 2008'den itibaren geçen yıla kadar bu rahatsızlıklarda boyun fıtığı ve kamburluk başta olmak üzere tablet, bilgisayar ve telefon kullanımından kaynaklı rahatsızlıklardan şikayet ederek fizyoterapi gören çocukların oranının 3 kat arttığı belirtiliyor ve özellikle 5-9 yaş arasında çok ciddi sıkıntıların olduğu belirtiliyor. Yine Belçika'da oldukça ürkütücü rakamlar ortaya çıkmış vaziyette. Dolayısıyla sadece bu saygın ülkeler değil, sizin de dediğiniz gibi bu artık global bir soruna dönüşmek üzere. Hollandalı ortopedist Peter Loon'a göre artık alarm düzeyini çoktan geçti ve mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Bu amaçla Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sadece tablet, bilgisayar ve akıllı telefon, bir de oyun konsolu kullanımına bağlı rahatsızlıkların tedavisi amacıyla özel klinikler oluşturulmaya başlandı. Sırf bu hastalıkların tedavisi için. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı baş gösteriyor. Gent Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünden Profesör Doktor Barbara Karnich geçen 2 gün önce bir radyo programına katıldı Belçika Devlet Radyosu'nda. O da çok ciddi açıklamalarda bulundu. Çok ciddi rakamlar iletti ve belirttiğim gibi sadece Belçika'nın, Hollanda'nın ya da Danimarka'nın değil, bütün ülkelerin, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün dünyadaki çocukların karşılaşabileceği en ciddi tehlike olarak değerlendiriyor. Peki tedavi ne olacak, ne yapılacak? Bu konuda da çeşitli açıklamalar, çalışmalar var. Ancak hepsinin dayandığı nokta en önemli etken tedaviden daha çok sınırlama getirilmesi. Çünkü Profesör Barbara Karni'ye göre tedavi edilse bile bunların yoğun kullanımı devam ettiği sürece rahatsızlıklarda iyileşme olmayacak. Bu nedenle engel olmak tedaviden daha kolay diyor Belçikalı profesör. Diğer uzmanlar da, Hollandalı uzmanlara göre de sınırlama getirilmesi daha önemli bir tedavi yöntemi. Çünkü kafa ağırlığı yaklaşık 5 kilo ve sürekli olarak iPad, tablet ya da telefon kullanımı sırasında kafanın öne eğilmesi nedeniyle bünyeye çok büyük bir ağırlık biniyor ve farkında olmadan hem kamburluk hem de boyun fıtığı başta olmak üzere çok ciddi hasarlara yol açıyor. İşte bunun için de en önemli tedavi yöntemi sınırlama. Sınırlama olmadığı sürece de tedavi hiçbir şey yaramaz diyor uzmanlar. Yani aynı sıkıntıyı ben örneğin kendi evimde yaşıyorum. En büyük çatışma noktam oğlumla ve haftada sadece pazar ve çarşamba haftada 2 saate indirdik bu kullanımı. Ama fırsat buldukça sürekli olarak o kuralı aşmaya işte ödevi bahane edip ya da bir başka nedenle yine tablet bilgisayara ya da telefona saldırmakta devam ediyor. Bu çok ciddi bir sorun ve özellikle hükümetler düzeyinde de artık gündeme gelmeye başladı. Gelişmiş Batı ülkelerinde Sağlık Bakanlıkları da bu konuda dediğim gibi az önce belirttiğim gibi özel kliniklerin yanı sıra bununla mücadele ve çocuk sağlığının korunmasına yönelik bir takım hazırlıkların şu anda yapıldığı bilgileri basına yansıyor ilgili durum.
Evet, tabii belli bir yaşa kadar belki sınırlama getirmek mümkün ama belli bir yaşın üzerinde o sınırlamayı getirmek de çok zor o anlamda. Daha farklı yöntemlerin belki de düşünülmesi gerekiyor sevgili Yusuf Özkan.
Elbette ama dediğim gibi 5 yaşa kadar düşmesi zaten ilerleyen yaşa kadar iyice kronikleşmiş ve artık yaşamında ağrıların ve rahatsızlıkların bir parçası haline dönüşmüş oluyor. O nedenle de daha erken yaşta önlemeye çalışıyorlar. 5-9 yaş Danimarka'daki uzmanlara göre çok korkutucu bir rakam. Çünkü daha neredeyse hani anne kucağındayken elektronik cihazlarla uğraşmaya başlıyorlar ve özellikle erken yaşlarda o tür alışkanlığın sağlanması ve kafa ağırlığının vücudu dengesini bozması nedeniyle daha kalıcı ve ileride tedavisi çok da mümkün olmayan rahatsızlıklara yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle de özellikle 5-9 yaş kuşağında çok ciddi önlem alınması gerektiğini altını çiziyorlar.
Evet, umarız o önlemleri alabiliriz. Çocuklarımızı doğabilecek bu tür felaketlerden koruyabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Yaylalarını yaylayamazsın gülüm, yaylayamazsın. Yaylayamazsın yarım, yaylayamazsın. Derin dur gölleri oynayamazsın. O yerler on günleri dur oynayamazsın. Analar mı dur, babalar mı dur? Analar mı dur, babalar mı dur? Seni bana medetinler asli var mıydın? Seni bana kesmişler asli var mıydın? Rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay. Açılamadım gülüm, açılamadım. Açılamadım yarım, açılamadım. Terazi ufak idi, tartılamadım. Odamızın kızına ben sallamadım. Ana var mı dur, baban var mı dur? Ana var mı dur, baban var mı dur? Seni bana medetinler asli var mıydın? Seni bana kesmişler asli var mıydın? Rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay, rinarinanay. Anama mitor, babama mitor, anama mitor, babama mitor. Seni bana ümit ettiler, asli var mitor. Seni bana kesmişler, asli var mitor.
15.20 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Dünyanın en büyük turizm fuarı, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı ITB Berlin'de başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bu yılki ITB Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi 127 firma temsil ediyormuş. Bu yıl tatil için hangi ülkeleri tercih ediyorlar? Türkiye'ye seyahatler ve rezervasyonlarda son durum ne? İşte bu konuları sevgili Cem Dalaman'la konuşacağız. Cem merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, ilk olarak fuardaki atmosferden söz eder misin bize lütfen? Sektör temsilcilerinin 2016 yılı beklentileri hangi yönde acaba?
Evet Nilgün, senin de belirttiğin gibi ITB gerçekten inanılmaz büyük bir fuar. Binlerce firma, binlerce sektör temsilcisi Berlin'e gelmiş durumda. Önümüzdeki pazar gününe kadar burada pazarlık yapacaklar, anlaşmalara imza atacaklar. Dünya turizmcilerinin, sektör temsilcilerinin olmazsa olmazı bu fuar. İhmal etmedikleri belki de tek turizm fuarı dünyada. Bu yıl 50. kez düzenleniyor. İş anlaşmaları yapılıyor. 6 milyar euroluk bir ticaret hacmine sahip bu fuar. Ve turizmin de dünyada ne kadar önemli bir sektör olduğu son yıllarda giderek artan bir şekilde anlaşılıyor. Toplam hasılanın dünyada %10'unu oluşturan bir sektör haline geldi turizm. Ve çalışan her 11 kişiden biri turizmden geçiniyor. Bu ITB kapsamında tanıtılan istatistiklerden dinleyicilerimize aktarmak istediğim sayılar. Şimdi bu yılki fuarda durum, atmosfer nasıl diye sordun. Keyifler tabii tüm dünya çapında terör eylemlerinin artması nedeniyle kısmen iyi, kısmen iyi değil. Bazı ülkeler kendilerini güvenli ülke olarak algılıyor. Orada durumlar iyi. Birçok ülkede de bir tedirginlik var. Onu fark ediyor insanlar fuarda. İşte dünyada yaşanan krizlerin turizmi olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar bu yılı, 2016 yılını turizm açısından çok iyi bir yıl olarak tahmin etmiyorlar. O yönde beklentileri yok Nilgün.
Evet. Peki Dünya genelinde 250 milyon kişiye ekmek kapısı olan turizm Türkiye'de de kalkınmada ve ekonomide önemli bir motor işlevi görüyor. Son aylarda Türkiye'ye gelen turist sayısında çeşitli nedenlerle de azalma olduğunu görüyoruz. Hatta Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, telafi edici tedbirler anlamında bir turizm destek paketi hazırladıklarını da açıkladı. ITB'de Türkiye turizmi konusunda tahminler nasıl? Yetkililer, sektör çalışanları ne diyor acaba?
Doğruyu söylemek gerekirse, tabii Türkiye çok geniş bir şekilde katılıyor ama doğruyu söylemek gerekirse Türkiye standlarında bu yıl için beklentiler pek iyi değil. 2014'te 35 milyon turist gelmişti Türkiye'ye. Rekor kırılmıştı. O zaman Türkiye Fransa, Amerika, Çin, İspanya ve İtalya'dan sonra dünya sıralamasında 6. olmuştu ve kısa bir süre içinde 5. hatta 4. olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak geçen yıl ki istatistikler gerçi tam olarak açıklanmadı ama sayının 34 milyona düştüğünden yola çıkılıyor. Ve özellikle güvenlik endişelerinin Avrupa'dan ve Uzak Dağ'dan gelen turistleri etkilemesine paralel turizm gelirlerinde de %14 oranında bir düşüş olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, ITB'deki uzmanlar, sektör temsilcileri ortalama yılda 4,5 milyon turistin geldiği Rusya pazarını, yaşanan işte uçak krizi var ve gerilen ilişkiler var. O yüzden bu yıl için neredeyse sıfır turist olarak değerlendiriyorlar. Adını bu şekilde koyuyorlar. Öte yandan İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı Almanya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısında da geçen yıla göre %30, %40 civarında bir düşüş yaşanacağı şeklinde korkular var fuarda. ITB fuarını fırsat olarak değerlendiriyor tabii turizmciler ve klasik işte deniz kenarı, güneş turizminin ötesinde dağcılık, yürüyüş, bisiklet, doğa gibi alternatif turizm türlerini de tanıtarak yeniden turist kitlesi müşterileri çekmeyi umut ediyorlar. ITB'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal da katıldı ve biraz önce sen de bahsetmiştin. Yeni projeleri var bakanlığın. Turizmcileri yalnız bırakmadı ve ileriye yönelik moralinizi bozmayın dedi. Konuşmasını kısaca birlikte dinleyelim.
Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere telafi edici tedbirler anlamında bir turizm destek paketi açıkladı. Türk turizminin önümüzdeki süreçte 2023 hedefleri açısından yapısal dönüşümü nasıl gerçekleştirilmelidir? Bu konuda çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. 50 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmemiz hiç de uzak değil. 50 milyar dolar turizm gelirini gerçekleştirmemiz hiç de uzak değil. Çünkü bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz.
Evet, 50 milyon turisti...
Moralleri bozmayın, 2023'te 50 milyon turiste ulaşabiliriz diyor. Ancak demin de belirttiğim gibi fuara katılan sektör temsilcileri, operatörler, şirket temsilcilerinin ilk ara bilançosu pek olumlu değil. Gerçi 2 gün geçti turizm fuarı başlayalı, daha önümüzde 3 gün var ama şu ilk 2 günde yapılan anlaşmalardan anlaşılan 2016'nın çok parlak olmayacağı şeklinde turizmcilere de mikrofonu tuttuk. Birlikte dinleyelim seslerini İlgün.
Turizm sektörü hassas bir sektör tabii ki ama sadece Türkiye'yi değil herkesi ilgilendiriyor, bütün dünyayı ilgilendiriyor. Biz en az etkilenecek şekilde her türlü planımızı yaptık. Önümüzdeki gelişmeler ne gösterecek? Ümit ediyoruz ki olumsuz bir gelişme hiç olmasın ve biz de etkilenmeyelim. Temennimiz bu.
Çok arzu edildiği noktada değil. Açıkçası samimi itiraf etmek gerekliyse satışlar o boyutta değil. Ama Almanya pazarında da oluşan bir last minute satışları söz konusudur. Sanıyorum onları etkileyecektir.
Evet, biz de sektör çalışanları gibi umutlarımızı yitirmiyoruz ve turistleri bekliyoruz sevgili Cem Dalaman.
Evet, dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Umudalıyım önümüzdeki aylarda turizm tekrardan eski seviyesine dönsün.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yine birlikte olmak dileğiyle kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakal.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'daydık. Sevgili Cem Dalaman'ın aktardıklarını dinledik ve Hayatın Sesleri'nde şimdi yeniden müziğe dönüyoruz.
Kartpostallar yolladım, arasına resimler koydum. Kaç Eylül daha geçti, bir cevap alamadım. Ama ben bekliyorum, ama yok, yazmıyorsun. Peki o zaman öyle olsun, kırılan kalbim olsun.
Çeviri
zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Sayın Sinan Canan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Beyin, her şey beynimizde başlıyor.
Evet.
Beynimiz nasıl çalışıyor diye soracağız. Daha iyi nasıl çalıştırılırın cevabını almak isteyeceğiz sizden. Çünkü gerçekten sihirli bir kutu. Bu sihirli kutu nasıl çalışıyor Sayın Hocam?
Şimdi sihirli bir kutu, yani sihirli bir et parçası gibi gözüküyor aslında. Beyni açıp baktığınız zaman karşınızda gördüğünüz şey pek bir şeye benzemez. Oldukça böyle yumuşak, hani ne yaptığını bakınca çok anlayamayacağınız bir yapı kalır elinizde. Bedenimizin önemli bir parçası. Öncelikle şunu vurgulayayım. Ben yıllardır beyin anlatıyorum. Yalnız anlattığım zaman sıklıkla şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Beynin bu vücutla bir anlamı var. Yani vücutla beraber kullandığımız zaman beyni tam kapasitede ancak kullanabiliyoruz. Biz genellikle hani ya vücudu beyni taşıyan bir yapı olarak görme eğilimine girebiliyoruz bazen beyne çok önem verip. Beyni hakikaten bir üst kontrol merkezidir ama bütün vücutla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla hayatın tamamına...
Beyin olmazsa vücut, vücut olmazsa beyin. Hani işe yaramaz.
Beyni hayatımıza doğru düz yansıtabilmek için hem vücudumuzu hem beynimizi iyi tanımamız gerekiyor. Şimdi vücudumuzu doğru ya da yanlış aslında biraz tanıyoruz. Benim çok beyni anlatma sebebim, beynimizin bazen önemi ya çok abartılıyor tamamen gözden ırak tutuluyor.
Ama her şey orada başlıyor ve orada bitiyor.
Aynen öyle. Şimdi genel bilgi olarak bunu biliyoruz ama hani beyin sağlığımız ya da beynimizi daha iyi nasıl kullanırız üzerine çok fazla kafa yormuyoruz ya da bu konuda derinleşme ihtiyacı çok fazla hissetmiyoruz. Beynimize yakından baktığımız zaman beynin aslında temel işinin bizim başarı kriterlerimizle çok ilgisi olmadığını ben gördüm yıllar önce. Mesela eğitimimizde işte okullarda başarılı olabilmek için belli sayıda soru yapmak, belli hızda cevaplar üretmek, karmaşık problemleri parçalara ayırıp güzel güzel çözebilmek gibi yetenekler var ama beynin esas bizde olma amacına baktığınızda beynin esas işi bu değil.
Yani nedir?
Beynin esas işi bizi ruh sağlığımızı koruyacak bir şekilde diyeyim hayatta tutmak aslında, hayatta kalmak. Bunun için mesela dünyadaki şeyleri olduğu gibi bize göstermiyor ya da kaydetmiyor. Mesela duyu organlarımızın yanıldığını hepimiz biliyoruz. Göz yanılmaları, işitme yanılmaları gibi şeyler var. Bunları genellikle zayıflık olarak addediyoruz ama bunların penceresinden baktığınızda beyin her birimize özel bir dünya çiziyor etrafımızda. Ve bu dünyanın doğrudan efendim bir kamerayla kaydedilmiş gibi gerçek bir şey olması gerekmiyor. Bizim kendi öznel evrenimiz içerisinde rahat yaşayabileceğimiz sanal bir tiyatro yapıyor bize aslında beynimiz. Şimdi böyle baktığınızda içinde yaşadığımız hayat dediğimiz tecrübelerimiz...
Peki bize ne çizerse onu mu oynuyoruz yoksa yönlendirebiliyor muyuz?
İşte bu karşılıklı. Biz de onu kısmen yönlendirebiliyoruz ama bu gerçeği bilirsek bu mümkün oluyor. Şimdi hafızamızı mesela bir hard diske kaydedilen bilgi gibi düşünecek olursak o zaman hafızamız konusunda yanılırız. Çünkü herkes hafızasını bir yoklasın. Bazen hatırlamak istediğiniz bir şeyleri hatırlayamıyorsunuz ya da unutmak istediklerinizi unutamayabiliyorsunuz. Yani her şeyi olduğu gibi kaydetmeyen bir sistem var içeride. Seçici bir kayıt sistemimiz var. Bunu neye göre seçtiğini bilmediğimiz zaman bu seçimi yönlendirme şansımız azalıyor. Ben beyinle ilgili seminerler verirken en önemli bulduğum, söylediğim cümleler arasında en önemli olduğunu düşündüğüm cümle şu. Bizim beynimiz duygusal olarak kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi kaydetmemek üzere tasarlanmıştır. Yani biz duygusal olarak bizim için önemli olmayan şeyleri uzun süre kayıtta tutmuyoruz.
Peki tamam, örneğin şimdi buraya gelirken aracınızla geldiniz, aracınızı park ettiniz. Çıkınca onu nereye park ettiğinizi hatırlıyorsunuz.
Evet.
Ama çoğu zaman hatırlayamayıp aracını bulamayıp otoparkta saatlerce dönenler var. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
Evet, onların arasında bazen ben de dahil oluyorum. çok aslında güzel bir soru oldu. Müsaadenizle ben bunu sunumlarımda da kullanırım.
Lütfen.
Şimdi arabayı park ettiğim zaman eğer o anda duygusal olarak benim için daha önemli bir problem varsa, kafam başka bir şeyle meşgulse, biraz sonra arabayı bulamadığım zaman ne hallere düşeceğimin duygusal kodlamasını doğru yapamıyorum. Ve dolayısıyla arabamın yerini kaydetmeyi unutabiliyorum ya da dikkatimden o anda kaçabiliyor. Ve bu beynimin aslında başka işlerle daha yoğun düzeyde meşgul olduğunun bir göstergesi. Benim başıma çok sık geldiği için biliyorum. Daha sonra işte arabanızı mesela bulamadığınız zaman ufak bir paniğe benzer bir hal yaşıyorsunuz. Evet. Çalındı mı, kayıp mı ettim vesaire gibi. O durumda mesela hafızanızı zorlayarak yine duygusal etkilerle işte onu tekrar bulmaya çalışıyorsunuz vesaire. Söylemeye çalıştığım şey aslında bu örnekte kendini güzel gösteriyor. Beyin bir önem sıralamasına göre dünyayı algılıyor ve kaydediyor. Şimdi herkes hani görme yeteneği üzerine dikkatli düşünen herkes hani gözleri sağlamsa böyle bir yere baktıklarında çok büyük bir alanı görebildiklerini ama ancak küçücük bir kısmını şuurlu ve detaylı olarak algılayabildiklerini fark edecekler. Görme alanlarının büyük kısmı ise detaylar konusunda onlara hiçbir bilgi vermiyor. Orası sanki böyle bir şey gibi, fanus gibi. Hani flu, çok detayları algılanmayan bir yapısı var aslında. Bizi ilgilendiren sadece baktığımız nokta. Böyle düşünelim. Dikkatimizi nereye çeviriyorsak, odağımızı nereye yöneltiyorsak aslında orayı net olarak görüyoruz. Ve beynimiz de böyle. Algılarımızı odaklıyor, yönünü değiştiriyor. Bunu da yaparken duygusal dünyamızı örnek alıyor. Bir örnek vereyim. Öğrenciler dersleri öğrenememekten şikayetçiler. Bazı dersleri bazıları çok iyi öğreniyor, bazıları öğrenmiyor. En fazla ne biliriz? Hocasını sevdiğimiz ders bizim için çok zevklidir.
Evet.
Bir şekilde onu öğreniriz. Hocayla kurduğumuz duygusal bağlantı konu ne kadar kompleks olursa olsun beynimizin onu anlayabileceği bir moda girmesini sağlıyor. Onu anlayabileceği bir hale gelmesini sağlıyor. Ben de bunun örneklerinden bir tanesiyim. Derslerimi hiç başaramazken şu anda uzmanlığım olan konuya dair ilk dersimi aldığımda aşık oldum ve dedim ki benim bu işi yapmam lazım. Ondan sonra bütün notlarım işte A gelmeye başladı. Neden? Artık benim bir amacım vardı ve bu derslerin tamamı benim için duygusal olarak bir önem kazanmaya başladı. Hı-hı. Gideceğim yolda bir araç şeklinde. Biz maalesef beynin bu özelliğini çok dikkate almadığımız için ve beyni kendi ürünü olan bilgisayarlara benzetme eğiliminde olduğumuz için büyük bir yanlış yapıyoruz. Bilgisayar bizim yaptığımız bizden çok daha düşük düzeyde bir cihaz. Beyni öyle düşünüp de ben bunun içerisinde ne doldurursam bu beyin alır dediğimizde aslında onun öğrenme sistemine çok zıt bir davranış sergilemiş oluyoruz.
Peki nasıl daha iyi öğrenebiliriz acaba? Şimdi, nasıl daha iyi kullanabiliriz beynimizi?
Ben şöyle bir örnek veriyorum. Mesela çok küçük yaşlarımızdaki anılarımızı hatırlamıyoruz. Mesela ilk doğduğumuz anı ya da ilk 1-2 yaşı genellikle hatırlanmaz. Ama bazı insanlar çok eski 1-2 ya da 3 yaşındaki bir takım anıları hatırlayabiliyorlar. Eğer dinleyicilerimiz arasında da böyle anıları hatırlayanlar varsa o anıları bir tekrar hatırlamalarını rica edeceğim. Bu anıların tamamının duygusal olduğunu fark edecekler. Bir ya korkmuşlar ya çok sevinmişler. Yani duygusal olarak kendini etkileyen şeyleri o dönemde kaydediyorlar. Mesela sözleri kaydedemiyorlar. İnsan beyninin bu özelliği her yaşta devam ediyor. İşte Amerika'da bir söz vardır. John F. Kennedy vurulduğu zaman Amerika'da hiç kimse nerede olduğunu unutmaz diye. O şok edici hadise insanların mekan hafızasını, durum hafızasını son derece kuvvetlendiriyor ve o anı unutmuyorlar.
Evet.
Şimdi eğitimimizde de biz öncelikle şöyle bir şey ben öğretmen arkadaşlara hep tavsiye ediyorum. Beyin temelli öğrenme diye bir şey var. Biz bunun uzun uzun eğitimlerini veriyoruz, anlatıyoruz nasıl olduğunu ama işin temelinde şu var. Bu gerçeği bildiğinizde, beyin duygusal olarak öğreniyor dediğinizde bir öğrenci bir şeyi önce merak edip sonra öğrendiği takdirde kesinlikle kalıcı olarak öğreniyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Mesela üçgenleri anlatırken üçgen diye bir şeyden anlatmaya başlıyoruz. Çocuk üçgeni hayatında gördü mü görmedi mi bundan da haberimiz yok. Çocuk soyut bir dosya açıyor kafasında tabiri caizse. Üçgen diye bir şey, iç açı diye bir şey, artı, eksi bir şeyler ezberliyor. Gerçek hayatta hiçbir bağlantısı yok. Ve ben hep şey diyorum birkaç uykudan sonra silinmek üzere geçici bir bellek kaydediyor.
Hmm.
Halbuki siz önüne işte ne bileyim tahta bloklardan bir üçgen yapıp ona bir problem verseniz. O problemi çözemediği zaman da bak işte geometri bu işe yarar diye öğretmeye başlasanız. Beyin bunu adeta bir süngerin suyu emdiği gibi emiyor ve bunu kalıcı bir şekilde öğreniyor.
Evet tabii şimdi beslenme şeklinin de beyni etkilediğine dair pek çok şey biliyoruz duyduk. Susuz kalmak da beyni etkiliyor ama kadın erkek beynine baktığımızda kadın ve erkek beyinleri farklı mı çalışıyor
evet.
acaba?
Kadın ve erkek beyinleri en az vücutları kadar farklı onu söyleyeyim.
Şimdi uzun nasıl süre, bir fark var? Uzun yani süre bu, genelde %2 oranında kullanıldığını biliyoruz. Erkekler daha mı fazla kullanıyorlar kadınlara göre?
Birincisi o bilgi doğru değil. Şöyle söyleyeyim. Beynimizin herhangi bir yüzdesini kullanma konusunda verilen şeyler aslında biraz beyin kapasitemizi yeterli kullanmadığımızı anlatan ifadeler. Hı hı. Yoksa beynimizin çalışmayan herhangi bir yeri yok. Yani nasıl bir bilgisayarı açtığınızda bütün parçalarına elektrik gidiyorsa biz de her an uyurken ve uyanıkken beynimiz sürekli çalışıyor aslında. Şöyle bir durum var. Beynimizin çok büyük bir kapasitesi var. Bugün mesela hafıza kapasitemizin sınırını kimse bilmiyor.
Hı hı.
Ama işte bakarsanız bir derse çalışırken bile kafam doldu diyebiliyoruz. Yani bizim aslında evet. sabrımız doluyor da işte ona hafıza diyoruz biz.
Hı hı.
bu kapasiteyi çok kullanmıyoruz. Şimdi
beynim durdu.
Erkek arasındaki fark şöyle söyleyeyim. Hani bu işte birbirine eklemeli Lego gibi oyuncaklar vardır ya.
Evet.
Bu oyuncaklar gibiyiz aslında kadın ve erkek olarak. Yani birimizin beyninde daha zayıf olan bir özellik, diğerinin beyninde daha kuvvetli. Ve ikisinin bir olarak işte meydana çıkmaları ya da bir araya gelmeleri sonucunda neslin devamını da garanti altına alabilecek ve birlikte yaşamalarını sağlayacak bir bütünsellik var aslında iki beyin arasında. Bu fark anne karnında ortaya çıkıyor. Daha beyin gelişirken. Bu arada anne karnında en hızlı ilk gelişen organ beyindir. Çok, çünkü uzun bir gelişim süreci var. En erken de o başlıyor. Erkek bebeklerle kız bebeklerin maruz kaldıkları hormon ortamı farklı.
Yani daha anne karnında
anne
başlıyor.
Anne karnında başlıyor. Erkek bebeklerin işte bu özellikle cinsel organları oluşmaya başlarken bu testosteron dediğimiz erkeklik hormonunun miktarı biraz daha fazla. Tabii bu çok ufak bir fark. Anneden de normalde bu testosteron salgılanır ama miktarı azdır. Erkek bebeğin testosteronuyla da birleşince beynin gelişimi erkek beyni yönlü oluyor genel olarak. Dişi fetüslerde, kız bebeklerde ise durum böyle değil. Testosteron miktarı daha düşük. Öyle olunca da kız bebek, yani kız beyni gelişiyor, hı hı, dişi beyni, evet, gelişiyor. Şimdi ikisi arasındaki temel fark, biz genellikle bunu biraz espri konusu da yapıyoruz. Çünkü anlatması daha kolay. Testosteronun beyine şöyle bir etkisi var. Erkek bebeklerde beyin gelişirken testosteron nasıl olduğunu tam bilmediğimiz bir şekilde beynin iki yarım küresi var biliyorsunuz, işte sol ve sağ. Beynin sol tarafının gelişimini biraz geciktiriyor. Yani biraz daha yavaş gelişmesine, hı hı, sebep oluyor. Kız bebeklerde böyle bir sorun yok. İki beyin yarım küresi eşit oranda gelişiyor. Doğduğumuz zaman dolayısıyla erkek bebeklerin sol beyni biraz daha az gelişmiş. Çok hafif ama çok minik. Kız bebeklerde böyle bir sorun yok. İkisi de aynı. Bu açıdan baktığınızda işte yeterlilik, işte bazı kabiliyetler açısından dişi beyninin bayağı üstün olduğunu görüyorsunuz. Mesela günlük hayatta da bildiğimiz şeyler bunlar. Çok iyi ses analizi yapıyorlar, yüz okuyorlar, konuşma yetenekleri kesinlikle daha iyi. Daha fazla kelime, jest ve mimikle kendilerini ifade ediyorlar. Aynı zamanda aynı anda çok iş yapabiliyorlar. Ve bir takım böyle avantajları var. Erkek beynine baktığınızda daha çok risk alabiliyor, daha girişimci, sorunları kestirme çözebilme özelliği var. Üç boyutlu uzayda yön bulabilme, araba park edebilme gibi özelliklerde mesela erkekler biliyorsunuz daha üstün. Trafikte mesela bayanların sorun yaşamasının sebebi dişi beyni daha temkinli ve hesaplı olduğu için trafik çok hızlı ve erkeklere göre organize edilmiş bir şey. Ben öyle
ama
düşünüyorum. Herkes öyle, değil tabii.
Evet,
çok
yani,
çok istatistik konuşursa. İstatistik
evet,
olarak konuşursa. Hani dişi beynine çok uygun bir yapı değil. Ve o yüzden mesela trafikte çok böyle kızgın ya da şaşkın bayan görme şansınız yüksektir. Çünkü o erkeklerin risk alıcı davranışlarına bir türlü adapte olmakta zorlanırlar. Eve taşıyalım bunu. Evde de kadın erkek arasındaki aslında konuşmaların, didişmelerin, görev paylaşımındaki sorunların büyük kısmı bu farkları çok bilmemekten kaynaklanıyor. Tekrar vurgulayayım. Kimse eksik ya da fazla değil. Ama ikisi birlikte olmadığı zaman eksikler. Hı-hı. Dolayısıyla ikisinin bir araya geldiğinde tam bir birliktelik oluşması için aslında milyonlarca yıldır doğada böyle bir ayarlama var zaten. Bu sadece bizde değil. Sirke sineklerinden tutun, tavus kuşlarından, şempanzelere, hı-hı, kadar bütün canlılarda aynı özellik vardır. İşte biliyorsunuz genelde erkekler böyle süslü püslüdür. Dişiler onları seçer. İşte erkekler kendini beğendirmeye çalışır. Kur davranışı yapar vesaire. Dolayısıyla bu özelliklerin tamamen bize geçmiş halleri aslında bahsettiğimiz.
Evet.
Şimdi, bu fark açık.
Sürekli çalışıyor. Uyurken de, rüya görürken de beynimizin sürekli çalıştığını biliyoruz. Şimdi aşık olunca da beynin kimyası değişiyor aslında, değil
darmadağın
mi?
Darmadağın oluyor diyebiliriz.
Öyle mi?
Şimdi, aşk bir hastalık aslında bakarsanız. Yani beyin açısından, hı-hı, kimyası açısından hastalığa çok benziyor.
Evet.
Öyle diyebiliriz.
Şimdi bu aşk ilişkilerinin sona ermesi kimi zaman intiharlara, kimi zaman da cinayetlere yol açıyor. Peki bu nasıl bir beyindir? Kaybetme korkusu mu? Utanç duygusu mu? Kıskançlık mı? Nedir bu tür olaylara yol açan bu intikam duygusu? Cinayetler nasıl işleniyor? Nasıl bu duruma gelebiliyor, beyin getirebiliyor?
Şimdi biraz önce aşkı hastalık dedim ama onu hemen şöyle bir düzelteyim. Aşk aslında fizyolojik bir hastalık. Yani türümüzü sürdürmemiz için gerekli bir şey. Bu bahsettiğimiz kısım ise daha ziyade psikopatoloji dediğimiz yani davranış bozukluklarına giren bir sorun. Şimdi bunun çok yeni bir alan aslında beyin bilimleri açısından. Onu öncelikle vurgulamak isterim. Suçun hani beyindeki bir bozukluktan mı yoksa işte davranışsal ya da iradi bir sorundan mı kaynaklandığı konusu hala çok yoğun tartışılıyor. Bu takdir edersiniz ki hukuk açısından da çok önemli bir problem. Bir insan eğer beyinde hastaysa ve bu suçu ondan işliyorsa işte ona göre davranmanız gerekiyor. Cezai ehliyet konusu gündeme geliyor. Şimdi bizi ilgilendiren kısmıyla, sinir bilimini ilgilendiren kısmıyla böyle aşktan cinayete doğru hani doğrudan bir bağlantı kurmak aslında çok doğru gelmiyor bana. Beyinde böyle sosyopat ya da psikopat yapılanma dediğimiz bir yapılanma var bugün bildiğimiz kadarıyla. Bazı insanların beyinleri çeşitli nedenlerle normalde çalışması gereken yerlerin iyi çalışmadığı bir durumda bulunuyorlar.
Bu hastalıklı beyinler.
Evet, bunlara hastalıklı beyinler diyebiliyoruz. Mesela bir örnek vereyim bir genel anlaşılması açısından. Biz içimizden bin bir türlü fikir geçebilir. Bazen çok sinirlenebiliriz, kızabiliriz, cinsel arzu duyabiliriz, işte kötülük yapmak isteyebiliriz. Bunların tamamını aslında sağlıklı bir insan beyni belli bir şekilde kontrol altına alıyor. Bu kontrolü sağlayan şey de alnımızın hemen arkasında bulunan ön beyin dediğimiz beyindeki özel devreler. Bu devreleri diğer hayvanlarda falan bulamıyorsunuz. İnsanda çok gelişmiş bu devreler. Ve bunlar sayesinde biz bu itkilerimizi kontrol ediyoruz. Doğuştan ya da gelişimsel olarak ön beynin iyi gelişmediği ya da faaliyetinin işte bir rahatsızlıktan ya da işte biyolojik bir eksiklikten dolayı az olduğu durumlarda ön beynin bu kontrol işlevi azalıyor. Ve böyle olunca çok basit itkiler suça dönüşebiliyor insanlarda. Normal her insan mesela iyi ki aşık olunca cinayet işlemiyor mesela böyle bir şey görmüyor.
Evet, evet.
Ama bazı tiplerde bunun olması bugün bilebildiğimiz kadarıyla beyindeki bu kontrol devrelerinin azlığından kaynaklanıyor. Bir de mesela beynimizde empati yapmakla ilgili merkezler var. Karşıdakinin duygularını anlamakla ilgili. Bir sinemaya gidip de bir işte diyelim korku filminde dehşetli bir sahne görseniz, birinin yaralandığını görseniz siz de aynı şekilde acı çekiyorsunuz. Beynimizin böyle bir aynalama sistemi var. Suça yatkın beyinlerde ya da psikopat beyin dediğimiz beyinlerde bu özelliğin de olmadığını görüyorsunuz. Ve karşıdaki insanla duygulanım birliği kuramadığı için.
Yani tedavi edilemez mi bunlar?
Kısmen. Bunun da çok geniş bir tabii tayfı var, spektrumu var. Rehabilitasyon teknikleri var. Yani şunu söyleyeyim, bizim önemli bir hatamız şu oluyor uygulamada. Diyelim ki biraz önce bahsettiğim empati devreleri küçük ya da ön beyni az gelişmiş bir insandan bahsediyorsak, yani donanım olarak sorun olan bir insandan bahsediyorsak, ne yapıyoruz bugün? Bir suç işlendiği vakit bu insanı bir şekilde tecrite alıyoruz, yani hapishaneye kapatıyoruz.
Evet.
Yani bütün çalışmalar, hem hayvan hem insan çalışmaları gösteriyor ki böyle tecrite aldığınız insanlarda bu bölgeler daha da zayıflıyor. Yani siz bunu ancak toplumdan koruyorsunuz ama daha kötü bir hale getiriyorsunuz bu insanı. Şimdi yeni işte sinir bilimlerinde birçok yeni teknik var. Örneğin sinirsel geri bildirim, neurofeedback diye bir teknikle insanların beyin dalgalarını eğiterek beyin bağlantılarını yeniden kurma çalışmaları yapabiliyorsunuz. Tabii
evet,
sabır gerektiren uzunca bir süreç. Fakat sonuçta böyle bir rehabilitasyon tekniği diyelim uygulandığı takdirde bu insanların en azından daha kötüye gitmeleri engelleniyor.
Peki bu aile içi eğitim işte yaşadığı çevre koşullarıyla da ilgili
çok
bağlantılı
ilgili,
bir şey değil
ilgili
mi sonuçta?
Özellikle bakınız yaşamın ilk iki yılında beyin çok enteresan bir gelişme sergiliyor. Zaten bebeğin durumuna bakarsanız İşte yatan bir canlı, yürüyen bir canlıya dönüşüyor. İşte gakkuk diyemeyen bir şey, konuşan bir canlıya dönüşüyor. Büyük bir değişim var yani o sırada. Bu değişimin olduğu sırada sosyal etkileşimlerin miktarı çok önemli. Ne kadar fazlaysa beyin o kadar sosyal bilgelik geliştiriyor ileriki hayatı için. Ama ihmal altında, ilgilenilmemiş ya da sürekli tehdit altında, şiddet altında büyümüş çocuklarda bu risk daha fazla. Şimdi gelişim biraz kaotik olduğu için neyse ki her şiddet gören, her ihmal gören çocuğun başına aynı şey gelmiyor. Düşünelim bir biyolojik yatkınlık var, bir de olumsuz ortam koşulları. Bunlar birleştiği takdirde o zaman hakikaten riskli bir birey ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bunun güzel tarafı önceden bunu engellemek. Ben en büyük misyonum anne babalara, özellikle annelere konuşabildiğiniz kadar bebeklerinizle konuşun, oynayabildiğiniz kadar oynayın. Onlara yatırılan hiçbir vakit boş değil. Her bir sözünüz, her bir konuşmanız, her bir şakanız o çocuğun beyninde yepyeni bağlantılar oluşmasını sağlıyor ve ilerisi için yepyeni alanlar açıyor ona daha sonraki
evet,
hayatı için. Ama onun her ihmal edişimiz, her görmezden gelişimiz ilerisi için de çok büyük bir gedik açıyor aslında. Özellikle annelerin rolü burada çok önemli. Biyolojik olarak bebekle anne arasındaki ilişki sadece sosyal bir ilişki değil, aynı zamanda biyolojik doğrudan bir bağ var aralarında. Kokuyla ilgili, hormonlarla ilgili bir bağ var. Dolayısıyla bu kısma mesela önlem açısından çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle iddialı bir şeyimiz var bizim. Hani bir nesli böyle kurtarabilsek onlarca nesil kurtarabiliyoruz. Hayvan çalışmaları
yeah,
bize bunu gösteriyor.
Evet.
Çünkü annesinden annelik öğrenmek diye bir şey söz konusu memelilerde. Anne nasıl bakıyorsa Bebek de çocuğuna öyle bakıyor daha sonra.
Halbuki ne kadar geliştirebiliriz, ne kadar genç tutabiliriz, hepsi bizim elimizde aslında, beynimizi idare etmekte.
Şunu da söyleyeyim, illa sinir bilimci olmak ya da bilim bilmek gerekmiyor. Geleneksel olarak yani iyi olana bakarsanız o da bize aynı şeyi söylüyor aslında. Biz sadece bilimin bunu desteklemesinden çok mutluyuz ve bunu bilimsel kanıtlarda insanlara anlatmaktan açıkçası çok keyif alıyoruz.
Evet, peki gelelim ölümüne. Beyin ölümü nasıl gerçekleşiyor?
Şimdi beyin ölümü dediğimiz mesele klinik olarak tespiti oldukça çetrefilli ve önemli bir şey. Beyin ölümü biyolojik hayatın tam olarak sonu olarak söyleyebileceğimiz bugünkü en önemli kıstaslarımızdan bir tanesi. Beyin ölümü kararı öyle kolay verilen bir karar değil bu arada kliniklerde, onu söyleyeyim. Beyin ölümü bizim için neden önemli? Özellikle bu kişinin ölümüne karar verilmesinin yanı sıra bir de organ nakli falan gibi meselelerde gündeme geliyor. Ve insanlar arasında genellikle şöyle bir şüphe oluşuyor. Yani ya işte beyin ölümü dendi ama bu daha sonra tekrar canlanır mıydı falan diye. Bu konu belki de üzerinde en fazla çalışılmış konulardan biri. Beyin ölümü teşhisi konan birisinin tekrar geri geldiği hiçbir literatürde kaydedilmemiş. Böyle bir vaka hiçbir zaman yok. Çünkü beyin ölümü dediğimiz şey bütün beyin aktivitesinin artı beyine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı duyusal bütün faaliyetlerin, bütün cevap faaliyetlerinin ortadan kalktığı bir durumu temsil ediyor. Ve bu birkaç uzman doktor tarafından muayene edilerek özel verilmesi gereken bir karar. Bu karar verildikten sonra o kişinin hani maalesef geri dönme şansı yok ve hayatın sonu olarak net olarak betimlenebiliyor. Burada sorun şu, bir makineye bağlı olarak kalbini çalıştırıp solunum verebiliyorsunuz ve vücut fonksiyonları biraz devam ediyor. İşte o insanlar o yüzden bir şüphede kalıyorlar. Ama o makineleri çektikten sonra o bedenin artık yaşama şansı maalesef kalmıyor.
Evet. Bir nokta. Başa döndük. Sizin dediğiniz gibi beyin olmadan vücut, vücut olmadan beyin yaramıyor. Önemli olan o beynimizi en iyi şekilde nasıl genç tutabiliriz, nasıl daha iyi işletebiliriz.
Biz zaten işte en beyin dediğimiz organizasyonumuzda hep böyle yapıyoruz. Bu konuyla ilgili soruları falan alanlar bizim mbeyin.com sitesinde de bekleriz. Bize geri bildirim yapsınlar ki biz de ne merak ediliyormuş daha iyi bilelim. Ona göre cevap üretmeye çalışalım.
Evet, bizim programımıza da sorabilirler. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü.
Ben teşekkür
İçimi deldi yine. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı ah sabah yıldızım benim. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı ah sabah yıldızım benim. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep.
Evet, bu güzel şarkıyla bugünkü Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Baykal Alavant ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.